السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Müslüman bütün imkanlarını, ihtiyaçlarını giderdikten sonra, çoluk ve çocuğunun nafakasını temin ettikten sonra, Müslümanları düşünecek, fakirleri düşünecek. Aslında fakiri doyururken, sadece ve sadece din kardeşini de değil, bütün insanlara rahmetle bakacaktır. Şayet yanında başka inancın, başka felsefenin veya dinin müntesipleri varsa ve onlar da açsa, Müslüman onların dertleri de dertlenecektir. Bazen evimizde otururken, dünyanın diğer köşelerinde, mesela Somali'de, Eritre'de, Bangladeş'te veya dünyanın diğer beldelerinde kimi gayrimüslim, kimi Müslüman çocukları gördüğümüzde bu çocukların etleri kemiklerine yapışmış bir halde, mağdur ve mazlum bir halde onları gördüğünüzde bir hüzün kaplar yüreğinizi. Çünkü onlar çocukturlar. Çünkü onlar da bir baba ve annenin evlatları. Belli ki ebeveynleri onlar için de üzgündür. İmkanları olmuş olsaydı çocuklarını öyle bırakmayacaklardı. Bunu düşündüğünüz zaman bir mümin olarak, bir Müslüman olarak yüreğinizin mutlak manada mazlumun yanında olması gerekmiyor mu? Öncelikle şunu ifade edeyim. Müslüman yanındaki Müslümana, yakınındaki Müslümana bakacak. Onun ihtiyacını giderecek, onun problemini halledecek. Öylesine ki dünya bir rahmete dönüşecek. Dönüşmesi gerekecek. Komşun aç mı? Yakındaki insan mazlum mu? Mağdur mu? Ekmeği yok mu? Başını sokacağı mekanı mı yoktur, giyeceği elbisesi mi yoktur? Onun ihtiyacını gidermek, onun problemini halletmek, Müslümanın üzerine bir borç, bir vebal değil mi? Bu nedenle Ebu Said el-Hudri böyle buyuruyorlardı. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyorlardı. Eyyuma muslimin kese muslimen sevben ala uran kesehullahu min huduril cenne ve eyyuma muslimin et'ame muslimen ala cu'in et'amehullah min thimaril cenne ve eyyuma muslimin seka muslimen ala zam'in sekahullahu minel rahiqil maktum. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. Tirmizi ve Ebu Davud'un bu rivayetinde Ebu Said el-Hudri şöyle buyuruyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir Müslüman elbisesi olmayan bir Müslümanı giydirirse Allah ona cennetin yeşil elbiselerinden giydirecektir. Bir Müslüman aç olan bir Müslümanı yedirirse Allah Celle Celaluhu o kimseye cennetin meyvelerinden yedirecektir. Thimaril cennet, cennetin meyvelerinden, cennetin ürettiklerinden yedirecektir. Ve hangi Müslüman ve bir Müslüman başka bir Müslümanı içirirse şayet susuzluğunu giderirse Cenab-ı Allah o kimseye Allah tarafından mühürlenmiş özel içecek içirecektir. Doğrusu Allah için yedirmek, Allah için içirmek, Allah'tan gayrisi için değil, mevki, makam, şöhret ve şan için değil, insanlar bahsetsinler diye değil, Allah bilsin, Allah ölsün. Allah kendilerinin yanında, dünyadakilerinden daha şerefli olanların yanında desin ki, ben bu kulumu seviyorum. Bu kulum benim için şunu yaptı desin. Önemli olan bu değil miydi? Doğrusu Allah sizden razıysa, Allah'ın rızasını kazanmışsan, bütün dünya senden razı değilse, diyelim ki bütün dünya sana düşmansa, ne zarar olabilir ki? Allah senden razı ya, Allah seni seviyor ya. Karanlık çöktüğünde, başını yastığına koyduğunda, hafif hafif bir uyku gözlerini perdelediğinde, bir an düşünüyorsun, ya bu son uyku olsa, ya bundan bir akabi olmasa, ya biraz sonra bütün dünya ile irtibatını kesip de ufra alemine doğru yürüyüşe geçsem, acaba Rabbim benden memnun mudur? İşte bu soruyu sorduğunda, evet Allah benden memnundur. Çünkü ben Rabbimi seviyorum. Çünkü ben çözüm aslında şuydu, Rabbimle mülaki olmak istiyorum. Rabbimle bir araya gelmek istiyorum. Sorunuzun cevabı buysa eğer, içinize geçen duygu, arzu buysa, Allah'la bir araya gelmeyi düşünmek, işte o zaman rahmet gelecektir. Şefkat gelecek, merhamet bizi kuşatacaktır. Hiç kimse aslında hiç kimseyi küçük görmemeli. Hiç kimse hiç kimsenin amelini ufak görmemeliydi. Hatırlarsınız, kötü yolda olan bir kadın, bütün ömrü boyunca zina işlemiş olan bir kadın, susamış bir köpeğe su veriyordu da, Rabbim bütün ömrü boyunca işlemiş olduğu bütün günahlarını bu iyiliğinden dolayı affediyordu. Esasen kazanmış olan bu değil mi? Kadın bunu yaparken ömrümün sonunda ben bir köpeğe su vereyim de Allah beni affetsin diye mi yapıyordu? Eğer bunun için yapmış olsaydı belki Rabbim affetmeyecekti. Kadının böyle bir hesabı yoktu. Kadının hesabı şuydu. İçi vardı, iç alemi vardı, vicdanı vardı, ruh alemi vardı. O anda görüverince bir köpeği suya doğru havlayan bir köpeği gördüğünde rahmet ve merhamet kanatları geriliyordu da iniveriyordu kuyuya, canını tehlikeye ata. Diyordu o da bir ruh taşıyor, benim gibi o da bir can taşıyor diyordu. Öyle düşünüyordu. Anlatırken Fahri Kainat Efendimiz, Allah'ın Resulü öyle buyuruyorlardı ve seviniyorlardı. Bir kötü insanın cehenneme düşmemesinden dolayı Allah ona merhamet etti diyorlardı. Allah için vermek ve Allah için verirken de sırf Allah'ın rızasını kazanmak, sırf Rabbim'den gelecek bu hesabı yapabilmek. Hazreti Ömer anlatıyor. Kıyamet gününde insanlar çırılçıplak, susuz haşredilecekler. Haşrolacaklardır ki kim Allah için birine yedirmişse o an ahiret aleminde kim insanı doyurmuş, susuzluğunu gidermişse Allah ona su içirecek. Kim Allah için birini giydirmişse Rabbim o anda onu giydirecek. Mahşerin çıplaklığından etkilenmeyecek. Doğrusu bunları düşündüğünüzde gani olan bir Allah vardır, fakir bir kul vardır. Kul fakirdir, Rabbim ganidir. Allah cömert, zengindir Allah. Kul bakildir, Allah cömert. Allah sahidir, kul bakildir. Kul cimridir, Rabbim ise cömert. Sen ona bir yanaştın, o rahmetleri açıverir. Bir adım attın, yerler ve mekanlar senin için dürülüverir de seni bir anda Rabbimin rahmetine yakın hale gelir. Yeter ki sen adım at, Yeter ki sen Rahman'a doğru yanaş, kazanacaksın. Dostlardan bir dost, uzaktaki bir yakın, yakınken uzak olduğunuzu hissedersiniz. Onun rahmetinden uzak olduğunuzu hissedersiniz. Ona yakın olamazsınız. Hani ya, hani ya, yakınlaştığınızda uzaklaştığını hissedersiniz. Sahabeden birinin adını zikrettiğimde böyle bir duygu içimi kaplar. Garip bir duygudur o. Onların ruh alemini hatırlarım da. Onların ruh iklimini hatırlarım da. Ne kadar halimlerdi. Ne kadar selimlerdi. Ne kadar temizlerdi. Sanki... Cennetin sularıyla yıkanmış gibiler. Hani hadiste diyor ya, cehennemde yanmış olan günahkarlar sonra getirilirler ve sonra cennetin bir nehrine atılırlar. Bütün yanık yerleri birden onarılır. Onlar cehennemi olanlardır, cehennemi yun diye. Öyle anılacaklardır. Sahabe kendi iç alemiyle sanki öyle bir topluluktu, öyle bir cemaatti. Sanki haklarında cennet ve cehennem hükmedilmeden önce cennetin o nehrinde yıkanmış gibilerdi. Ebu Zer anlatıyor. Selasetun yuhibbuhumullah ve selasetun yubgiduhumullah. Üç grup insan var ki Allah onları sever ve üç sınıf insan vardır ki Allah onları sevmez, buğz eder onlara. Allah'ın sevdiği kimseler şunlardır diyordu Ebu Zer. Hani yanlarına ihtiyaç sahibi birisi gelir de sırf Allah için onlardan bir şey ister de akrabalık, dostluktan dolayı değil, sırf Allah için. Oradakiler ona bir şey vermezler. Ama aralarından biri kalkar ve onlardan gizlice kimsenin görmediği yerde o fakire bir şey verir. Bir Allah bilir, bir o fakir bilir. İşte bu insan, insanı Allah çok sever. İkincisi o kimsedir ki bir topluluk bütün gece sefer yolculuk yaptıktan sonra uykuya dalarlar da başlarını koyuverirler uyumak için, derin bir uykuya dalarlar. Ama onlardan bir tanesi var ki namaza duracaktır. Namaz kılarken hıçkıra hıçkıra ağlar ve Kur'an okumaya başlar. Üçüncüsü de vardır ki Allah onu sever. Üçüncüsü de var ki Allah için cihada katıldığı zaman düşmanla karşılaşıp da arkadaşları mağlup olunca, arkadaşları yenilince göğsünü düşmana doğru çevirir, tek başına ileri atılır, şehit olur veya galip olur. İşte o kahramanı Allah sever. Sonra sahabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Allah'ın buğz ettiği kimlerdi ey Nebi diye bakarlarca, bakarlarken sanki Allah'ın Nebisi şöyle buyuruyordu. Allah'ın buğz ettiği üç kişiye gelin. Birincisi yaşlıyken zina eden ihtiyar. Kadın veya erkek yaşlanmıştır. Takatı azalmıştır. Ama nefsinin gücü çoğalmıştır sanki. Şeytan onunla oynuyordu. O esasen Allah'a yakınken, tövbe ve istiğfar etmesi gerekiyorken zina eder. Bu ihtiyar, zina eden yaşlı ihtiyar, kibirli olan fakir, ihtiyacın var, çocukların ihtiyacı vardır da söylemiyorsun. Verildiğinde almıyorsun, tekebbül ediyorsun. Kibirli olan fakir. Üçüncüsü ise zulmeden zengin. Zulmeden zengini de Allah sevmez. Allah ondan buğz eder. Bazen gönül der ki benim imkanım yoktur, keşke olsaydı, keşke keşke. Keşke imkanım olsaydı kapılarda dursaydım. Gelen geçen bütün fakirleri alsaydım ve kuşatsaydım. Deseydim ki Allah için alın, başka bir şey için değil. Tıpkı Hazreti Ali'nin dediği gibi deriz bazen. Hani bir gün geliyordu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, yanına geliyordu da ya Resulallah imkanım yok diyordu, fakirim. Allah beni zengin etsin, imkan versin de ben de fakirlere vereyim. Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ali'ye güzel kelimenin sadaka olduğunu söylüyordu. Sadaka işemiş olan bir Müslümanın alacağı kadar sevabı alacak olan zikir kelimelerini öğretiyordu. Allah'ı zikretmek de onun gibidir diyordu. Gücün yoksa şayet İgâsetül lehefan olmak. İgâsetül lehefan, yani felaket zedeye, felakete düşmüş olan, mazlum olan, mağdur olan, düşkün olana el uzatabilmek. İbn Abbas anlatıyor radıyallahu anhuma, diyorlar ki Nebi Aleyhissalatu vesselam Allah'ın Resulü şöyle buyuruyordu: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. Ne kadar güzeldi. Nebiden güzelliğin dışında ne çıktı ki sanki? Ne yazık ki Nebi'yi temsil etmesi gereken biz din adamları, biz hoca efendiler. Ne yazık ki Nebi'nin cemaatini temsil etmesi gereken halk, büyük çoğunluklar, istisnaları dışarıda bırakıyorum. O yoldan ne kadar uzakta kaldık. Bizler belki temsil etme noktasında Resulullah'ı anlatan, İslam'ı anlatan tebliğçiler, bazen tebliğ boğazımızın ötesine geçemedi. Hayatımızı başkalarından çok farklı kılmadı. Bu nedenle bizim de ahiret aleminde zor bir yokuşumuz vardır. İmam Malik öyle diyordu: Belagani ennel ulema yüselûne yevmel kıyâme amme yüselû anhumul enbiyâ. Bana ulaşan bir habere göre alimler mahşer aleminde peygamberlerin hesaba çekildikleri şeyden hesaba çekilecekler. Öyle diyordu. Doğrusu anlatanların Allah için anlatması gerekecek. Sırf Allah'ın hesabını yapmak, duyanların da Allah için duyup gereğini yapmak, kırık döküklük aramadan sadece etkilenmiş olmak için duymak değil, anlayıp yaşayabilmek için, hoca doğru diyor ama ne yapayım hayatım budur dememek için dinlemesi gerekmiyor mu? Hoca ne güzel söylüyor. Hoca güzel söylüyorsa gereğini yapsana o zaman. Ah nefsim diyor. Sen bırakırsan nefsini, o seni bırakmayacak. Nefsin seni bırakmayacak, peşinden koşacak. Çünkü nefis azgın susamış bir köpek gibidir. İnsanın peşinden koşar. Açığını gediğini bulduğu anda öyle bir onu ısırır ki bir müddet sonra o kuduz kana karıştığında yapacak bir şey yoktur. Nefis azgın bir hayvan gibidir. Gemleyemezsen zehirler seni. Beni dinleyen kardeşim, hayat mutlaka sona erecektir. Sevdiğin veya sevmediğin, bazen ağladığın, bazen gülümsediğin bu dünyayı bırakıp gideceksin. Bırakıp gidenlerin bırakıp gittiği gibi. Ömrünü ganimet bilmen gerekmiyor mu? Hayatın her demini bir ganimet bilmen gerekmiyor mu? Ahiret yolu uzak, mezar karanlık ve soğuk. Hayat kısadır. Tövbeye bazen bir saniyelik tövbeye fırsat bırakmayacak kadar kısa bir dünya değil mi? Bak gidiyorsun. Ve üstelik hiç hesaba katmadığın, hazır olmadığın, hazırlığını yapmadığın, buluşana hazırlamadığın bir sabah, belki bir akşam, belki bir ikindi sonrası birdenbire ölüm gelip çökecek sana, alıp götürecek seni. Bilmediğin bir yurtta, bilmediğin bir alemle, bilmediğin cisimlerle karşılaşacaksın. Akıllı insan Allah'la hesabı iyi yapan insandır. Yanlış insan hesabı yanlış yapandır. Çok verenden ol, çok isteyenden değil. Verirken Allah için ver. Rabbim bilsin, başkası bilmesin. Hesabı yaparken ona göre yap. Ona göre yaparsan kazanırsın. Rahmet kuşatır seni. Aksi takdirde hata edersin. Bak yer altından birdenbire kayıveriyor. Bir dünyaya bakıversene. Kim kaldı ki büyüklerden? Ebedi kim kaldı ki? Saltanatlar bir anda yok olup gitmedi mi? İmparatorlar yok olup gitmediler mi? Mısır'da bir gün Firavun'un sarayının bulunduğu yere gitmiştik. Buhayra mevkiinde Firavun'a ait büyük sarayların bulunduğu bir yerden geçiyordu. Koskoca binalar vardı. Koskoca taşlar vardı, acayip taşlar vardı. Dediler ki Firavun'un zulümhanesidir burası. Geçerken oradan bir imparatorluğu düşünüyorduk. Köpekler orada oynaşıyorlardı. Fareler çıkıyorlardı deliklerden. Koca imparatorluk bütün zalimlerle beraber yok olmuş. Toprakla bir araya gelmiş. Üzerinde rüzgar ufak ufak eserken ıslık çalıyordu sanki. Neyim vardı, necim vardı belki. Bütün kainat lal ve ebkemdi bu hayrada dolaşırken orada. Firavunu düşünüyordunuz. Bir anda beni kendini Rab gibi gören bir zalim diktatörün Allah'ın kudret ve azameti karşısında nasıl hiç olduğunu düşünüyordunuz. Ve birden sesiniz geliyordu kulağınıza, kendi iç alemize sesleniyordunuz. Ey yeryüzünün muktedirleri, ey yeryüzünün imparatorları, ey yeryüzünün zalimleri, hepinizin sonu onun gibi olmayacak mı? Kim sizi kurtaracak? Dünyayı iyi bilenlerden Hazreti Ömer zamanıdır. Dünyaya böyle bakanlar vardı, bizim gibi bakanlar var. Bir de dünyaya şimdi anlatacağım gibi bakanlar vardı. Harcarken gönülden Allah için verenler, Allah için verirken karşılığını Rab'tan alacağını iyi bilenler vardı. Said bin Amir vardı. Sahabe-i kiramdan bir zattı. Hazreti Ömer zamanında vali tayin ediliyordu. Halk bir ara onu şikayet ediyorlardı. Hazreti Ömer haber göndertiyordu. Said bin Amir'in sahabe olduğu kanaatim, hafif bir tereddüdüm vardır. Tabi'in veya sahabiden olduğu konusunda tereddüdümü arz edip öyle arz edeyim inşallah. Onu şikayet ediyorlardı Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer aslında onu oraya atarken, atamasını yaparken uzun bir düşünceden sonra atmıştır. Tanıyordu Ömer onları. Derinliğine nüfuz ediyordu Hazreti Ömer'in feraseti. Aslında Ömer radıyallahu anh beni görevlendirirken uzun uzun onları denerdi. Böylesine atardı. Sonra şöyle diyordu ya Rabbim diyordu. Devlet iradesini elinde bulunduranlara firaset nasip eyle. Yoksa yanlış olan insanları göreve getirebilirler. Hazreti Said'i istiyordu. Sonra şikayet edenleri çağırıyordu. Gelin bakayım yüzleştiriyordu Hazreti Ömer'in huyuduru, yüzleştirirdi. Arkadan çekiştirmezdi. Din sizin hayatınıza etki etmesin demezdi. Din hayatınıza yön vermezse o zaman dinin faydası nedir? Hırsızlığa nasıl engel olacaksınız? Zulme nasıl engel olacaksınız? Zalimlere nasıl engel olacaksınız? Eğer dini caminin içine hapsedersen, Para verirken ve alırken Allah için vereyim, zulmetmeyeyim demeyecek olursan o dinin faydası nedir o zaman? Hazreti Ömer çağırıyordu. Gelin bakayım diyordu. Şikayetçiler ve şikayet edilenler, gelin bakayım. Halife şikayetçilere soruyordu, söyleyin bakayım diyordu. Diyorlardı ki gündüz evinden geç çıkıyor, mahkemelere geç geliyor. Gece bir yanına giderse onun şikayetini dinlemiyor. Her ay bir gün tatil yapıyor. Doğrusu günlük hayatımızda yapmış olduklarımız bunlar değil mi? Hazreti Ömer dinliyordu. Sonra Said diyordu, söyle bakayım. Said bin Amir diyordu ki, ey müminlerin emiri, benim hanımım hastadır. Evin işlerini yalnız başına görüyor. Ben zaman zaman hamur yoğuruyorum, ekmek pişiriyorum. Ekmek hazır olunca yemek yiyip abdest alıyor, dışarı çıkıyorum. Onun için geç kalabiliyorum ey müminlerin emiri. İkinci şikayetiniz nedir diyordu. Gece çalışmıyor diyorlardı. Geceleyin gelenleri dinlemiyor ey müminlerin emiri. Halife soruyordu, Said söylesene diyordu. Gönlüm konuşmak istemiyor müminlerin emirim. Bıraksanız da söylemesem mi? Müminlerin emiri diyordu ki, Said söyle diyordu. O şöyle diyordu. Ben gece ve gündüzü ikiye böldüm. Gündüz mahlukatın işiyle meşgulüm. Gece ise yaratanın, onun kulu olmaya çalışıyorum. Bütün gece kendimi Mevlam'a veririm. Hazreti Ömer diyordu ki, üçüncüsü de nedir? Ayda bir gün kimseyle görüşmezsin. O şöyle diyordu. Benim hizmetçim yoktur ey müminlerin emiri. Bütün işlerimi tümünü toplarım. Ayda bir günde işimi ona ayırırım. Elbiselerimin tümünü elden geçiririm. Temizlerim, yıkarım, yamarım. Bütün bir gün onunla meşgul olurum. Hazreti Ömer dönüyordu gelenlere, diyordu ki, onun kadrini bilin, hadi gidin, geri gidin. Şikayet etmeyin onu diyordu. Sonra dönüyordu Said'e. Onlar gittikten sonra 1000 dinar veriyordu Said'e. Said alıp gelirken 1000 dinarı, hanımı diyordu ki, Allah'a şükürler olsun, bu para çok ihtiyacımızı halledecektir artık. Kendime bir yardımcı alabileceğim, ihtiyaçlarımı giderebileceğim, elbise alacaktı, fazladan yemek alacaktı. Said diyordu, hanım Allah'tan kork, bizden daha muhtaçları vardı, ihtiyaç sahibi insanlar vardır. Bu altınları onlara harcasam mı, müsaade eder misin diyordu. Hanım kabul ediyordu da, o dinarları ufak ufak keselere koyuyorlardı, fakirlerin adlarını yazıyorlardı. O an bütün büyük çoğunluğu dağıtıyordu onu. birkaç dinarcık kalmıştı. Hanımına teslim ediyordu. Onları ufak ufak harca diyordu. Sana belki ihtiyacını karşılar diyordu. Sonra devam ediyordu. Diyordu ki, hanım bunları sakla. Yakında senden ve benden daha fakir olanlar kapıya gelecektir de onları boş çevirme. Gönlü zengin olanlar vardı, Allah'ın huzuruna giderken temiz gidiyorlardı. Temiz gidenler, temiz dostları vardı. Dostları onlar gibiydi, tıpkı İmam-ı Şafii gibi. Vefat etmek üzereyken, tavsiyelerde bulunuyordu, vasiyet ediyordu. Beni diyordu Muhammed bin Abdullah bin Abdülhakem yıkasın diyordu İmam-ı Şafii. Dosta haber veriyorlardı. Diyorlardı İmam-ı Şafii seni vasiyet etmiştir. Beni o yıkasın. Siz bundan ne anlarsınız? Ölü yıkamak doğru. Doğrusu o anlaşılıyordu. Ama sözü söyleyen İmam-ı Şafii ise, söz söylenen Muhammed bin Abdülhakem ise şayet, başka şey de düşünmek gerekiyordu. Abdülhakem geliyordu, bana onun hesap defterini getirin diyordu. İmam-ı Şafii'nin alacak vereceklerini yazan defteri. O defterde İmam-ı Şafii'nin İnsanlara olan borçları yazılıydı. Onları hesap ediyordu Abdülhakem. 70 bin dirhem borcu çıkıyordu. Abdülhakem diyordu ki, bütün borçlar benim sırtımdadır. Bir kağıt yazıyordu. Sonra büyük imam yıkanıyordu. Ve öyle diyordu Muhammed bin Abdülhakem. Büyük imamın sözü beni o yıkasın, yani borçlarımı ödesin demektir. Borçlarını ödüyordu. Dostun dostu olmak, dosttan yana zengin olabilmek, Şafii gibisinin, Abdülhakem gibi dostu olmak, doğru doğru yıkamak, doğru yıkamak, temizlemek, Allah'ın huzuruna temiz göndermek. Ne temiz insanlardı. Doğrusu dünyayı kazanmışlardı. Ahireti de zaten kazanmışlardı inşallah. Yakınlardı Allah'a. Din adına dindarlık yapan bazı sahtekarları gördüğünüzde din onlardan uzaktır. Onlar da dinden uzaktırlar. Allah'a hamdü senalar olsun da o zaman aklınıza işte İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam-ı Şafii gibi, İmam Ahmed İbni Hanbel gibi büyük zevat aklınıza geliveriyor da derin bir nefes alıyorsunuz. Kirlenmiş olan dünyadan kalbinize o manevi oksijeni alır gibi derin bir soluklanıyorsunuz. Thank you. Talha bin Ubeydillah vardır. Çok cömert bir zattı. Sahabedendi. Bir seferinde Hazreti Osman'a 50 bin dirhem borçlanıyordu. Hazreti Osman mescide gidiyordu da yolda onunla karşılaşınca, "Bana şimdi para ulaştı. Şimdi size borcumuzu ödemek istiyoruz," diyordu. Hazreti Osman diyordu ki, "Ben sana onu hediye ettim, borç olarak vermedim Talha. Çünkü sen insanlara çok yardım ediyorsun. İnsanların masraflarını görüyorsun. Senin yanına bıraktım Allah için," diyordu. Başka bir zat anlatırken, Talhatul Hayri ve Talhatul Yümnü anlatırken, öyle diyecekti, "Onunla beraber kalmıştım. Halk ondan istiyordu, o da Allah için veriyordu." Hazreti Hasan öyle diyecektir, "Bir defa arasında ben onu kendi arazisini 700 bin dirheme sattığını gördüm. Akşam vakti parayı almıştı. Para gece onun yanında kaldı da bütün bir gece boyunca yana dönüyordu. Dört bir dönüyordu yatağında, uykusu gelmiyordu Talha'nın. Diyordu ki, bu mal benim yanımdayken ölüm gelse ne yaparım? Bütün bir gece seher diyordu. Sabahleyin kalkıyor, dağıtıyordu. Ne muhteşem bir nefis yaşıyorlarmış. Nefsi nasıl terbiye etmiş, dizginden nasıl çekmişler. Nefislerinin cimriliğini giderip de Allah'tan rahmet dileyenler. Onlar bizim için aslında birer önderlerdi. Yeter ki onların önderliğinden ders almayı bilelim. Bir gün Hazreti Ali'yi göreceklerdir. Kerramallahu vecihi. Ağlarken görecekler. Gözyaşları dökerken Hazreti Ali'nin. Dostu yanına oturacaktı, diyecekti ki, "Neden ağlarsınız? Göz pınarlarınız ıslanmıştır. Belli ki ağlıyorsunuz." Diyecekti ki, yedi gün hiç misafirim gelmedi. Acaba ben Allah'ın bana gazap etmesini gerektirecek bir günah mı işledim ki? Allah benim zelil olmamı dilemiş oldu mu acaba diye korkarım. Misafir gelmiyordu. Koca imam ağlıyordu. Doğrusu sahabe-i kiramın tümü böyleydiler. Nefislerini bir kenara atıyorlardı. Dostlarını kendilerine tercih ediyorlardı. Nefislerinin, şeytanın vesveselerini böyle geçiyorlardı. Ve sonra gelecek olan tasavvuf büyükleri, tabiin büyükleri aynı yoldan girecekler. Onların açtığı yoldan giderlerken bizlere güzel örnekler verecekler. Almak isteyeni alabileni. Sadece böyle miydi? Sadece mal verirken de mi? Hayır, sadece mal verirken değil. Canlarını verirken de, hayatlarını hiçe sayarken de böyleydiler. Yermük'ü hatırlayınız. Su vardı, su içemeden şehit olan sahabiler vardı. Birisi Hazreti İkrime idi, Ebu Cehil'in oğlu. Öteki Süheyl bin Amr'dı. Öteki Sehel bin Ebu Haris'ti. Öteki Haris bin Hişam'dı. Onlardan biri su istiyordu. Susuzdu. Yermük'ün sonunda susuz vardı. Dost gidiyordu su verirken, suyu tam boğazına damlatacakken dudaklarına başka birinden ses geliyordu, su isterim. O içemiyordu. İkrime içmiyordu, Süheyl'e diyordu. Süheyl'e giriyordu demin bağıran, bağıran, enini ulaşana ulaşıyordu sahabi. Başka bir yerden Sehel bin Haris'in su sesi geliyordu. Bana su diyordu. Süheyl içmiyordu, Sehel bin Haris'e bakıyordu. Ona içir diyordu. Dolaşırken sahabi ne Hazreti İkrim'e içebilecekti, ne Süheyl bin Amr içecekti, ne Sehel bin Haris içecekti. Su vardı, Yermük'te su nasip olmuyordu. Müslüman kardeşini kendine tercih edendi. Anlatırken Huzeyfe, hiç öylesini görmedim diyecekti. Hayatım boyunca unutmadım, son anlarında dahi kardeşlerini kendilerinden üstün görenleri. Hazreti Halid geçiyordum, şehit olan Hazreti İkrime'nin, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin, Süheyl'in, Haris bin Hişam'ın, Sehel bin Haris'in yanından geçerken Hazreti Halid öyle diyordu. Canım size fena olsaydı keşke, siz bu an bile cömerti terk etmediniz. Allah için vermek, verirken hesap etmemek. Ahirete giderken belki çıplak gitmek, tıpkı Bişr bin Haris gibi ki. Abbas bin Dihak anlatırken diyor ki, onun gibisini hiç görmedim. Eli boş, vücudu çıplak öldü, tıpkı dünyaya geldiği gibi. Hastaydı, vefatı yakındı, bir dilenci kapıya geliyordu da, ihtiyacını açıklıyordu da, üzerindeki gömleği soyuyordu. Soyduruyordu dostların yardımıyla, fakire bağışlıyordu. Vallahi üzerinde gömlek yoktu da, emanet bir gömlek alıyordu, emanet gömlekle vefat ediyordu. Bişir olmak, Allah'a yakın olmak. Ne kadar uzak bir iklim, heyhat, ne kadar uzak. Hakikaten ufkumuzdan, hayalimizden bile uzak. Ben insanlar gördüm, istemiyorlardı, geldiğinde bırakmıyordu, almıyordu, zorlanıp bırakıldığında daha bırakan oradan kaybolmadan bıraktığı şeyler kaybolup gidiyordu, dağıtıyordu fakirlere. İnsanlar gördüm, açlığı tercih ediyorlardı, müritleri toktu, büyük zatlar, üstad açtı talebeler tokken dahi. Mürid bir defa mı Allah'a secde ediyordu gecenin karanlığında, üstad bin defa ediyordu. Doğrusu azgınlığını aşanlar böyle yapıyorlardı. ve büyüklerden bir büyük. Desem ki en büyüklerden bir büyük. Desem ki onlar gitti gideli kainat susuz kaldı desem ki. Desem ki meyveler meyve tadı vermemeye başladı. Desem ki sümbül eski sümbül gibi değil. Desem ki reyhanın tadı da gitti. Desem ki gülün rengi de kayboldu. Desem ki şebnemler eskisi gibi ıtır damlatmıyor artık. Desem ki okyanus bile durgunlaştı artık. Sanki güneş ziyasını kaybetti. Desem ki bereket kaybolup gitti sanki. Sanki Süreyya'yı çekildi. Ebu Derda, büyüklerden bir büyük. Bir gün hanımı geliyordu. Evde bir avuç un yok diyordu. Dönüyordu ey Allah'ın kulu. Bizim ömrümüzde önümüzde son derece tehlikeli zor bir geçit vardır. Bir akabe vardır. Hanımına dönüyordu. Hanım diyordu hafif olanlar onlar kurtulabilecek. Sonra şöyle diyordu. Dünyacılar da yiyor. Biz de yiyoruz. Onlar da elbise giyiyor. Biz de giyiyoruz. Onlar yanlarında bulunan ihtiyaçtan fazla malı kullanamıyorlar. İşte bu maldır diye. Öyle bakıyorlar onlara. Biz onların yanındaki mala bakıyoruz. Mala bakarken biz de onlar eşitiz. Onlar da kullanamıyor. Biz de kullanamıyoruz. Ama onlar o malın hesabını verecek. Biz hesap vermeyeceğiz. Çekip giderlerken doğrusu bu dünyadan hesapsız gidiyorlardı. Yataklarında dönerlerken büyük sahabi vefatları sırasındaki doğru hak ediyorlardı. Çünkü en büyük muallim, kainatın ebedi önderi, ebedi sermet olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın salat ve selam ona olsun talebeleriydiler. Korkuyorlardı dünya yüreklerine bulaşmıştır diye. Bakıyorduk onlara ne var dünya namına. Ellerinde ne var bakıveriyorduk. Hakikaten bir şey yoktu. Bomboş bir dünya vardı. Dünya beni aldı gitti diyenler vardı. Aldattı beni dünya diye ağlaşan sahabi vardı. Bakıyorsunuz hayatına neyi vardı acaba diye. Niye bu kadar korkuyorlardı hesaptan? İnce ve sarp yokuştan niye bu kadar korkuyorlardı? Bir bakıyorsunuz. Su içecek bir tasları vardı. Giyecek bir gömlekleri vardı. Akşama yettiği yetecek bir avuç hurmaları vardı. Bir kat üzerinde güneş doğarken güneşin içeriye sızıverdiği tavansız bir evleri vardı. Bütün hayatları bundan ibaretti. Selam olsun bilenlere, Rabb'a mülaki olanlara. Selam olsun verirken Allah için verenlere, gönülden verenlere, hesabı Allah için yapanlara ve sevenlere.